Ayrım 6.
Len Shen, çocukların müteşekkir hastalar olduğunu, çabuk hastalanıp çabuk iyileştiklerini bilirdi. Ve şimdi de ıhlamur çiçeğinden yapılmış sıcak çay ve ısıtılmış zeytinyağı ile yapılan masaj Jenny'e iyi gelmişti. Carl ve Jenny eve döndüklerinde sakinleşen kızları uyuyordu. Yüzü de gece yandığı gibi artık yanmıyordu. Jenny önce ısınıp sonra içeri girdi ve kızının karyolasının üzerine eğildi. Endişeyle çocuğun yüzüne bakıp dinledi. Çocuğun nefes alıp verişi düzenli ve sessizdi. Len Shen, sen büyücüsün. Küçük beşikten hastalığı neyle kovdun diye sordu genç kıza şükranla bakarak. Aa, nazar değdirmeyin lütfen ve sakın küçük civcivi uyandırmayın diye elini salladı Dömut yapmacık bir kızgınlıkla. Bugünlerde barmenden bir mektup geldi. Carl zarfı sabırsızlıkla açtı. Frederick nihayet ona yazmıştı. Birbirlerinden ayrılalı 3 hafta olmuştu. Kız kardeşinin nişanlanmasıyla evde başlayan koşuşturmayı anlatan Frederick, Almanya'da belki de 6 ay kalması gerektiğini yazıyordu. Böyle olmaması için tabii ki elimden gelen her şeyi yapacağım ama burada benimle ilgili ne kadar ıvır zıvır küçük hesaplar yapıldığını ve ne batıl inançlar öne sürdüklerini tahmin bile edemezsin diye okuyordu Karl. Köln'de 3 gün kaldım ve yaptığımız propagandanın yol açtığı inanılmaz başarı beni hayrete düşürdü. İnsanlarımız çok aktif ama sağlam bir desteğin yokluğu hissediliyor. Yaşanmış tarihin ürünü ve tarihsel, mantıksal devamı olan düşünce biçimimiz ve ilkelerimiz, birkaç yayınla açıklanmadığı sürece bu iş yarım kalacak ve bizimkilerin çoğu karanlıkta el yordamıyla ilerlemeye çalışacaklar. Engels, Düsseldorf ve Elberfeld'deki durumu ayrıntılarıyla anlatıyor, Forwards'ı ve gazetenin redaktörü Bernays'i soruyordu. Mektubunu tüm tanıdıkları ve Jenny'ye selam göndererek şu satırlarla bitiriyordu. Hadi sağlıcakla kal sevgili Carl ve hemen cevap yaz. Ayrıldığımızdan beri senin yanında geçirdiğim o 10 günden sonra kendimi bir kez bile o kadar neşeli ve o kadar insan hissetmedim. Carl gece yarısı Forwards için hazırlamakta olduğu yazıyı tamamlamaya koyuldu. Bu gece onu bitirmeye karar vermişti. Silezya ayaklanmasının önemini değerlendirirken Fransa, Almanya ve daha birçok ülkeyi dolaşmış olan Alman terzi kalfası Wilhelm Weitling'in yapıtındaki hayret verici teorik derinliği hatırladı Marx. Tabii ki dedi Karl, Jenny yatmaya gitmeden önce onun yanına uğrayıp koltuğunun yakınına oturunca. Kendi eğitimini tek başına gerçekleştiren Alman Weitling'in anlatımı, Fransız Proudhon'un parlak formüllerinden geride kalıyor ama buna karşılık onun düşünceleri ve vargıları daha derin. İkisi de proleter olan Proudhon ve Weitling'in birer doğal dahi olduklarına kuşku yok. Gelecekte işçi sınıfı dünyanın en büyük beyinlerini doğuracak. Marx, Weitling'in Uyum ve Özgürlüğün Güvencesi kitabını karıştırarak konuşmaya devam etti. Bildiğin gibi Weitling, Adiller Birliği'nin kurucularından, Cabé, Louis Blanc ve Proudhon'dan daha önce ortaya çıktı ve sosyalist oldu. 39 yılında Adiller Birliği'nin yediği ağır darbe ile parçalanması, gerçekten mücadele etmeyi düşünen ve isteyenlerin direncini arttırdı aslında. Bu birliğin en iyi üyeleri yeniden mücadeleye atıldılar ve şimdi bir birlik kuruyorlar. Paris'e geçmiş olanların birçoğuyla görüşüyorum. Weitling, İsviçre'deki komünist hareketi yönetiyor. Toplantı ve örgütlenme özgürlüğünün sosyal ilişkileri düzenlediği İngiltere'de devrimci kararlılığa sahip ilginç insanlar var. Bizim Parisli birçok arkadaşımızsa bu özellikten yoksun. Bunlar Engels'in zevkle yad ettiği o 3 gerçek insan mı? Saatçi, matbaacı ve ayakkabıcı diye sordu Jenny. Evet, Fred'in olumlu izlenimlerinden kalkarak onlardan çok şey bekliyorum. Evet, artık proletarya bize güçlü beyinler veriyor, bunu biliyordum. Weitling ve Proudhon, burjuvazinin pleblerin bir hiç olduğu yolundaki iftirasını boşa çıkardı. Bu insanlar ait oldukları sınıfın yolunu çiziyor. Yüce bir görev. Jenny, kocasının yanından ayrılmadan önce onu yan odadaki çocuğun yatağına götürdü. Dünyada hiçbir şey, hafifçe gülümseyip sakince uyuyan bir çocuktan daha muhteşem olamazdı. Babası da annesi de bunu düşündü. Ama sessiz protestosunu ellerini çaresizlikle sallayarak gösteren, bütünüyle bir kızgınlık abidesine dönüşmüş Lenshen, yandaki karyoladan kalktığında Carl ve Jenny ayak parmaklarının ucuna basarak hemen kaçtılar. Az kalsın küçük masayı, üzerindeki fitili kısılmış lamba, süt şişesi ve çamaşır sepetiyle birlikte deviriyorlardı. En sonunda evi tam bir sessizlik kapladı. Artık her iki Jenny de uyuyordu. Carl yine masanın yanındaki koltuğundaydı. Carl'ın düşüncelerini olağanüstü bir hızla izleyen Divit'i, kar beyazı sayfaları bozuk ve hareketli bir el yazısıyla yazılmış sözcüklerle doldurdu. Burjuvazi, filozofları ve kalemşörleri dahil, kendi kurtuluşu hakkında Whiteling'in Uyum ve Özgürlüğün Güvencesi kitabı gibi bir eser ortaya çıkarmış mıdır? Alman kül kedisinin gelecekte atletik bir vücuda sahip olacağı kehanetinde bulunmak için Alman işçilerinin bu ölçüsüz parlaklıktaki eserini mızmız ve vasat Alman politik literatürüyle proletaryanın bu dev çocuk ayakkabısını Alman burjuvazisinin yumuşak cüce ayakkabılarıyla kıyaslamak yeterlidir. Ve Karl yükselen sınıfa selamını Alman işçilerini Avrupa proletaryasının teorisyeni, İngiliz işçilerini iktisatçısı, Fransız işçilerini ise politikacısı olarak niteleyerek tamamladı. Marx yazmaya uzun süre devam etti. Hava aydınlanmaya başladığında Forwards gazetesi için yazdığı yazıyı bitirmiş, kısa bir süre önce Engels'le planladıkları ortak çalışmaları Bruno Bauer eleştirisine kaldığı yerden devam etmeye koyulmuştu. Fred broşürden payına düşen bölümleri bitirmişti. Carl da kendi payına düşen bölümleri yazmak için çok kısa bir zamana ihtiyacı olduğunu tahmin etmişti ama yanılmıştı. Her zaman yaptığı gibi konunun derinlerine daldıkça dalmış, bir fikir bir başkasını açmayı gerektirdiği için Marx'ın uçsuz bucaksız düşüncesi, üzerinde çalıştığı her şey gibi kitabı da planı aşan bir genişlik ve derinliğe kavuşturmuştu. İki yazarın küçük bir broşür yazmak için hazırladıkları ilk planın değişmesini başka etkenler de zorladı. 20 formanın üstündeki kitaplar, bilimsel kabul edildiklerinden ciddi bir sansüre uğramıyordu. Frankfurt am Main'da, Löwenthal adlı bir yayıncı, Marx ve Engels'in çalışmasını tüm sansür engellerini geçmesi koşuluyla yayınlamayı kabul etmişti. Marx bunu göz önünde bulundurarak yaklaşık 20 forma yazdı. Engels'in yazdığı 1,5 formayla birlikte ortaya bir broşür yerine büyük bir kitap çıktı. Kitap alayla doluydu, okuyanı kahkahalara boğuyor ve bohemce bir hayat süren çenesi düşük Bauer'ler ve hempalarının kirli çamaşırlarını ortaya döküyordu. Bauer'le çatışma kaçınılmazdı. Bauer gazetelerde yazdığı yazılarda Karl ve Friedrich'in Alman-Fransız yıllıklarında yayınlanan yazılarına saldırmaya devam ediyordu. Karl Marx, Engels'le birlikte Eleştirel Eleştirinin Eleştirisi adını verdikleri polemik eser üzerinde çalışırken, Kont Yakov Nikolayevich Tolstoy, Vano sokağından pek uzak olmayan Sengermen Kenar Mahallesi'nde kiraladığı villada Petersburg'a ayrıntılı raporlar yazmaktaydı. Kalın astarlı, ipek bir sabahlık giyen, dağınık saçlı, tıraşsız Tolstoy, pahalı bir Türk halısıyla örtülü kanepesinde oturuyordu. 55 yaşındaydı ama gerdanı sarktığı, iri yüzü kırışıklarla dolduğu için daha yaşlı görünüyordu. "Öyle Ivan," dedi, 60 yaşlarındaki toprak kölesi oda hizmetçisine dönerek. Ona çok güveniyor ve hastalık bahanesiyle ilk kez ülke dışına çıktığı 1823 yılından beri yanından ayırmıyordu. "Suratına bakıyorum ve görüyorum ki sen aya ve rafadan yumurtaya benziyorsun. Evet, yani sen rafadan bir aysın." İhtiyar hizmetçi hem alındığını ve üzüldüğünü saklamak hem de benzetmeden olmasa da efendisinin ses tonundaki yumuşaklıktan hoşlandığı için kıkırdadı. Aslında Ivan, sen, yani Rafa'dan Ay, bana darılma. Şimdi ben de en fazla bu gökyüzü yumurtasına benziyorum. Ne diyorsunuz efendim diye kızdı Ivan. Akı karaya benzettiniz. Biz seninle birbirimize benziyoruz diye devam etti Yakov Nikolayevich duymazlıktan gelerek. Belki benim saygın babam senin annenle günaha girmiştir. Benim babam tıpkı benim gibi büyük bir demokrattı. Siyah ekmeği ve kıvası seviyordu. Sana bir sır vereceğim. Tüm kadınlar aynıdır. Oda hizmetçisi üzerinde bol miktarda tuvalet malzemesi olan aynalı küçük masayı kontun yanına getirdi. Kuaför içeri girdi ve kontun dağınık seyrek saçlarıyla favorilerini taramaya koyuldu. Kont Yakov Nikolayevich Tolstoy üzerine parfüm sıkıldıktan sonra kalktı. Suratı düzelmişe benziyordu. Ivan ona resmi elbisesini, açık renk pantolon, turkuaz kırçıllarla süslü bir hırka ve koyu kahverengi redingot verdi. Paltosunu ve silindir şapkasını giydikten sonra Yakov Nikolayevich aniden ve sertçe hizmetçisinin çökük karnına vurdu. Seninki nasıl, ona ne ad veriyorsun, hala öğütmüyor mu? Evet kont hazretleri, öğütmüyor dedi saygıyla eğilerek hüzünlü toprak gölesi. Benimki de iyi değil dedi Tolstoy, bastonunu aldı ve aynaya baktı. Şaka yapmaya tenezzül ediyorsunuz kont hazretleri. Sadece Monsieur Bakunin öğlen geldiğinde ne cevap vermem gerektiğini söylemeye tenezzül etmiyorsunuz. Bir şeyler düşün ve akşama doğru mutlaka uğramasını rica et. Herkese kontun görevli olduğu elçiliğe gittiğini söyle. İyice aklında tut, şöyle söyleyeceksin. Kont elçinin yanına gitti. Kont Tolstoy, kocaman vücudu ve yaşından beklenmeyen delikanlıca bir hafiflikle merdivenlerden aşağı koştu ve faytonuna oturdu. Ama elçiliğe değil, önemli ve gizli bir randevu için Bolon ormanına doğru yola koyuldu. Faytonun içindeki yumuşak koltuğa gömülünce gülümsemeyi kesti. Yüzü aniden değişti. Belirgin bir biçimde kötü niyetli çizgilere sahip dudakları büzüldü, kenarları ise sarktı. Şakaklarına iki sert kırışık yerleşti. Somurtkan göz kapaklarının altındaki küçük gözlerinin ifadesi sert ve kabaydı. Şimdi kont tüm yaşamını dolduran sürekli yapmacıklık maskesini çıkarmıştı. Ancak düşünceleri ve can sıkıcı anıları ona rahat vermiyordu. Uzun süredir Paris ona Petersburg'dan daha yakındı. O soğuk kış gününde Senato meydanında son silahlar sustuğundan ve dekabrist ayaklanma kanlı bir şekilde bastırıldığından beri Yakov Nikolayevich 2 yıldır yabancı ülkelerde yaşamaktaydı ve yurduna dönmeyeceğini bildirmişti. Turgenev'le birlikte ilk Rus siyasi sığınmacılar olmuşlardı. Ama yıllar geçip gitti ve Tolstoy despotların ve diktatörlerin en ikiyüzlüsü 1. Nikolay'ı sevdi. Üstelik kont yurt özlemi çekmekteydi. Doktorların nostalji dedikleri bir hastalıktı bu. Yakov Tolstoy çara bağlılığını af dileyerek değil çalışarak ispatlamaya karar verdi. Kaderin kendisini yurt dışında karşılaştırdığı herkes hakkında hırsla ve oldukça iyi ifade ederek rapor üstüne rapor yazmaya başladı. Gizli servis, yurt dışında herkesin aralık günlerinin masum kurbanı olarak gördüğü bu gönüllü soylunun çalışmalarına ilgisiz kalmadı. Ama kont sadece ajan olarak çalışmakla yetinmedi. Paris gazetelerinde 1. Nikolay ve yönetimine metiyeler de yazdı. 1. Nikolay, Yüce Peter'in yerini doldurmaya aday. Rusya hiç bu kadar güçlü bir devlet olmamıştı diyordu Tolstoy. 1837 yılında Çar ve ülkesinin itibarı için yaptıkları gerektiği gibi değerlendirildi. Ben Kendov, yakın zamana kadar siyasi sığınmacı olan Tolstoy'un ümit verici biri olduğuna dair garanti verdi. Kont Tolstoy, Paris'te güvenlerini kazandığı Ruslar hakkında ayrıntılı ve ustaca yazılmış raporları, Çar Hazretlerinin kabinesine bağlı olarak çalışan gizli servise teslim ettikten sonra yurduna döndü. Onu dost olarak gören herkese ele verdi ama kendisi sadece bir yurda değil, bundan böyle kendi çıkarları doğrultusunda çalışmasına imkan veren bir işe de sahip oldu. Aslında o, kendi çıkarlarını devletin çıkarları olarak görüyordu. Tolstoy'u Petersburg'da sevgiyle karşıladılar ve onu Paris'te gizli servisin ajanı olarak görevlendirdiler. Başlangıçta bu görevini Kültür ve Eğitim Bakanlığı muhabirliği paravanı arkasında yürütecekti. 1842 yılından itibaren de daha rahat hareket edebilmesi için Rus elçiliğinde görevlendirildi. Kont'un Paris'teki evi olanca konukseverliğiyle tüm Ruslara açıktı, özellikle de polis kayıtlarında tehlikeli adamlar olarak adı geçenlere. Bu adamlar isyancılıklarının ve düzene muhalefetlerinin dozu ne kadar yüksekse Tolstoy tarafından o kadar iyi karşılanıyordu. Tolstoy evinde yabancı sığınmacıları da ağırlıyordu. Şimdi kendini kadife koltuğa bırakmış olan Yakov Nikolayevich, yüzünde hala aynı kalan vurdum duymaz ve kendini beğenmiş ifadeyle düşündü. Ben dürüst ve sadık bir şekilde efendime hizmet ediyorum. Benim atalarım Tolstoylar, komploları her zaman acımasızca yok ettiler. Düşman karşındayken dövüşmek kolay. Ama o, rengi doğayla uyumlu bir kaplan gibi sık ormanlarda saklanırsa, o zaman ara ki bulasın. Bul onu ve öyle yok et ki, ölürken darbenin nereden geldiğini anlayamasın. İşte sanat bu, güç bu. Sonraki her yüzyıl bir öncekinden daha kurnaz. Ben bir şövalye değilim ki rakibimi boynuz sesleriyle savaşa davet edeyim. Yükseliş çağı başka yöntemleri gerektiriyor. Komplocu düşman daha da kurnazlaştı. Onunla onun metotlarıyla savaşmak gerekir. Tüm bu isyankarlar ve devrimciler zırhlı elbiselerinin üstüne palyaço kıyafeti giyiyorlar. Ben de aynısını yapıyorum. Onlardan hangisi düşünebilir ki üzerinde Pestel ve Rileyev'in komplosunda yer aldığı şüphelerini taşıyan eski siyasi mülteci, en eski Rus soylu ailelerinden birinin mensubu isyankar ben, kendi imparatorumun güvenini kazandım. Kim düşünebilir ki? Ya düşünürlerse? Korku içini ayaz gibi kavuruyordu. Yakov Nikolayevich sakinleşmeye çalıştı. Hiç kimse benden şüphelenmez. Ben ağzımdan laf kaçırmam. Ne dost önünde, ne hizmetçi, ne de kadın önünde. Çar ve gizli servis ise beni ele vermez. Beni ele vermek işlerine gelmez diye mırıldandı Yakov Nikolayevich paltosunun eteklerini toplayarak. Bolon ormanı çıplaktı. Rüzgar buradan nadiren gelip geçenlerin içtiği puro artıklarına benzeyen, yerdeki kararmış kırışık yaprakları sürüklüyordu. Kont Tolstoy bir yan yola saptı. Orada muhteşem Arap atlarının üzerinde Amazon gibi kadınlar ve zayıf Don Kişot gibi uzun bir İngiliz dolaşıyordu. Küçük Gurum efendisine zorlukla yetişti. Dipnot, Gurum, bir atlıya veya arabaya eşlik eden bir tür hizmetçi. Ekim güneşi yakmaya başlamıştı. Yakov Nikolayevich paltosunun önünü açtı. Kapalı küçük bir büfenin yanında dış görünüşü dikkat çekmeyen yüksek silindir şapkalı bir adam konta yaklaştı. Birbirleriyle hafifçe eğilerek selamlaştılar ve birlikte ormanın içlerine yürüdüler. Şimdilik ciddi bir şey yok dedi Yakov Nikolayevich çevreyi dikkatle kolaçan ederek. Paris'teki Rus baylar para savuruyor, pislik yapıyor ve Rus düzenine küfrediyorlar. Bildiğiniz gibi bu Rus toprak ağlarına özgü bir davranış. Bunlar her zaman kargaşa çıkarır ama onun cebine veya toprağına saldırırsan imdat ister ve bir aslan gibi dövüşmeye hazırlanır. Olağanüstü bir enerjileri var diye gülümsedi Kont'la birlikte yürüyen adam. Rusya'da her şeyden bol miktarda var ama şimdilik bu zenginlik neredeyse dokunulmadan duruyor. Rusya'nın insanları da henüz işlenmemiş yeraltı zenginlikleri. Bizim çılgın Mihail Bakunin nasıl? Bugün görüşmeyi düşünüyorum. Evet, o bir barut deposu. Tehlikeli bir kafa. Çenesi düşük. Yo, hayır efendim. Göreviniz gereği iyi bir psikolog olmanız gerektiği halde siz bu okulunu bitirememiş az teğmeni iyi anlayamamışsınız. 1840 yılından beri Avrupa'da dolaşıyor, başlangıçta İsviçre'de, sonra tüm Avrupa'da devrimcileri topluyordu. Şimdi ise Rusya'nın eski köklerine karşı Haçlı Seferi düzenliyor. Güzel konuşuyor ve tehlikeli. Demagogların en hızlısı. Şimdi bizde Rusya'da toprak ağları arasından çok sayıda küçük Maracılar ve Robespierre'ciler türedi dedi kuşkucu bir gülümsemeyle Yakov Nikolayevich'le konuşan adam. Hayır, ben bu cinsi çok iyi tanırım ve hata yapmam. Burada bir fikir çorbası olduğunu kabul ediyorum ama Bakunin Avrupa ölçülerine göre davranıyor ve birçoğunu da sollayacak. Süreklilik yok ama devrimci lafazanlık ve demagoji konusunda çok ilerledi. Önüne gelen herkesle tanışıyor. Boş bir insan ama atılgan, cesur ve hareketli. Yarım saat daha oldukça kısık seslerle konuşarak ve etrafı dikkatlice kollayarak Bolon Ormanı'nda dolaştılar. Petersburg'a sözlü olarak iletin diye konuştu Tolstoy. Biz burada barut fıçısı üstündeymiş gibi yaşıyoruz. Bizim elçimiz Kiselev, gerçekten de kisel. Dipnot, Rusça kisel sözcüğü bir çeşit nişasta tatlısı anlamına gelir. Hiçbir şeyin derinine inmek istemiyor. Şimdi buraya tüm dünyadan devrimciler toplandı. Bizimkiler, isyankar Polonyalılar, İtalyan çıplakları, akıllı Almanlar, zapt edilmez İrlandalılar. Paris'in dolup taştığı Fransız Jacobenlerinin ise sözünü bile etmiyorum. Metternich, bir zamanların korkunç yırtıcı kuşu, şimdi süslü püslü bir korkuluk sadece. O artık hiçbir işe yaramaz. Tüm ümitler bizim efendimizde. Devrim ejderhasını o ezecek. Bizim görevimiz bundan ibaret. Ama zaman geçiyor. Eğer Petersburg yardım etmezse birçok kraliyet tahtı düşecek ve devrim bir veba gibi tüm Avrupa'yı kasıp kavuracak. Kont yüksek silindir şapkalı beye kırmızı mumla birkaç kez mühürlenmiş kapalı bir zarf verdi ve şaşırtıcı hafiflikteki adımlarıyla hızla Bolon Ormanı'nın çıkışındaki eczanenin yanında bekleyen faytonuna yürüdü. Akşam Kont Yakov Nikolayevich'in evinde birkaç davetli toplandı. Rus kalbi taşıyan biri için Ruslarla görüşmekten daha değerli ne olabilir ki? Diye tekrarlıyordu aynı sözcükleri farklı ses tonlarıyla Tolstoy, misafir odasının kapısında hemşerilerini karşılarken. Yüzüne iyi niyet ve duygulu bir basitlik ifadesi kondurmuştu. Dudak kenarlarını aşağı düşüp iğrenç ve aşağılayıcı bir anlam kazanmamaları için özenle yukarı kaldırmıştı. Kin dolu delici bakışlarını da sarkık göz kapaklarının arkasına saklamaya çalışıyordu. 200 toprak kölesine sahip, başkent dergilerinde bazen ahlak öğütleri veren hikayeler yazan, bunalmış bir kadın olan alçak toprak ağası Elenova herkesten önce gelmişti. Onunla birlikte ev sahibiyle aynı adı taşıyan, zengin olduğunu daha ilk bakışta belli eden, paralarını pahalı tatil yerlerinde ve Avrupa'nın başkentlerinde savuran step toprak ağası Grigori Mihailovich Tolstoy geldi. Ve birkaç Rus daha. İkinci kaset, birinci yüzün sonu.